34. ayrım. Arkadaşına bir sonraki koleksiyonu için her türlü yardımı yapacaklarına söz verdiler. Ve evet, etiketlerde at kalabilirdi. Hatta onların halkla ilişkiler servisinden yararlanabilirdi. Dahası HH ona ait olan markayı satın almak, böylece taze para akışı sağlayarak İtalyan, Fransız ve İngiliz basınında yer almasını sağlamak istiyordu. Buna karşılık iki koşulları vardı. İlki, mesele hemen orada halledilecekti. Bu sayede o gece gazeteler basıma hazırlanmadan önce bir basın bildirisi gönderilecekti. İkincisi, kadın Yasmin Tiger'la olan sözleşmesini Hamit Hüseyin'e devredecekti. Çünkü Yasmin sadece Hüseyin'le çalışmalıydı. Zaten manken kıtlığı yoktu ve Belçikalı tasarımcı onun yerine hemen birini bulabilirdi. Ayrıca Yasmin'in menajeri olarak nasıl olsa bol para kazanacaktı. Sözleşmeyi devrederim dedi arkadaşı. Ama ondan sonrasını konuşmamız lazım. Hayatında olup biten her şeyden sorumlu olan bu kadın teklifi ne kadar çabuk onaylamıştı. Ve onu kaybederken nasıl da son derece mutlu görünüyordu. Dünyada en çok sevdiği kişi tarafından sırtından bıçaklanmaktaydı. Adamlardan biri Blackberry'sini çıkarttı. Basın bildirisini hemen gönderebiliriz dedi. Aslında yazdık bile. Böyle bir fırsat karşısında gerçekten heyecanlandım diye başlıyor. Bir dakika, ben hiç heyecanlanmadım. Neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum. Oysa arkadaşı heyecanlandım yerine mutlu oldum, fırsat yerine davet yazarak önündeki metni düzeltmeye başlamıştı bile. Her sözcüğü, her cümleyi dikkatle inceledi. Acayip yüksek bir ücretten söz edilmesini istedi. Adamlar bunun piyasayı şişireceğini söyleyerek itiraz ettiler. O zaman pazarlık da yok yanıtı geldi. İki adam telefon etmek için odadan çıktı ve hemen döndü. Kesin miktar belirtilmeden 6 haneli bir ücret denilecekti. El sıkıştılar. İki adam hem koleksiyona hem mankene iltifatlar yağdırdı. Dizüstü bilgisayarla yazıcıyı çantaya koydu. Sonra da Yasmin'le ilgili görüşmelerin başarılı sonuçlandığının kanıtı olarak tasarımcının ikisinin birinin cep telefonuna kayıt yapmasını istediler. Geldikleri gibi hızla giderken ikisi de bir yandan cep telefonlarıyla konuşuyor, öte yandan Yasmin'e hazırlanmak için 15 dakikadan fazla vakit olmadığını, bu akşamki partinin de sözleşme koşulları arasında bulunduğunu anımsatıyordu. Arkadaşı, madem öyle hazırlansan iyi olur dedi. Hayatımı nasıl sürdüreceğime karar verme yetkin yok. Onaylamadığımı biliyordun ama fikrim sorulmadı bile. Ben başkasıyla çalışmak istemiyorum. Kadın odanın her yanına saçılmış giysiler arasında dolaşıp en güzelini seçti. Kelebeklerle süslü beyaz bir tuvalet. Yasmin'in tuvaletle birlikte hangi çantayı ve ayakkabıları kullanması gerektiğini kısa bir süre düşündü, kaybedecek vakit yoktu. Bu gece HH kıyafeti giymen gerektiğini söylemediler. Demek ki koleksiyonumdan bir parçayla gösteriş yapabiliriz. Yasmin duyduklarına inanamamıştı. Bu yüzden mi yaptın? Evet öyle. Karşılıklı durmuş dik dik bakışıyorlardı. Yalan söylüyorsun. Evet yalan söylüyorum. Birbirlerinin kollarına atıldılar. Kumsaldaki o hafta sonunda ilk fotoğrafları çektiğimizde bir gün bunun olacağını biliyordum. Biraz zaman aldı ama artık 19 yaşındasın. Yeni bir iddianın peşinde koşmayı göze alabilirsin. Daha önce başkaları da yanaştı bana ve hep hayır dedim. Bunu seni kaybetmemek için mi yaptım? Yoksa henüz hazır olmadığını mı düşünüyordum bilmem. Bugün seyircilerin arasında Hamit Hüseyin'i görünce Salt Ansalens'in saygısından orada olmadığını anlamıştım. Kafasında başka bir şey vardı. Bu da ancak sen olabilirdin. Bizimle konuşmak istediği haberi gelince yanılmadığımı anladım. Ne yapacağımı tam olarak bilmiyordum. Ancak kaldığımız otelin adını vermek geldi içimden. O iki adam ellerinde sözleşmeyle gelince hiç şaşırmadım. Ama neden kabul ettin? Birini seviyorsan onu özgür bırakmaya hazır olmalısın. Sana benim verebileceğimden çok daha fazlasını verebilir ve gönlüm de senden yana. Layık olduğun her şeye kavuşmanı istiyorum. Yine birlikte olacağız. Çünkü yüreğim, bedenim ve ruhum sana ait. Bu dünyada sponsorların ne denli önemli olduğunu bilsem de yine bağımsız olacağım. Eğer Hamit Hüseyin markamı almak üzere bir teklifle gelseydi, hiçbir sorun olmadan satar, sonra da onunla çalışırdım. Ama pazarlık benimle değil, seninle ilgiliydi. Teklifin beni ilgilendiren kısmını kabul etseydim, kendime karşı dürüst davranmış olmazdım. Yasmin'i öptü. Yasmin, iyi ama ben de kabul edemem ki dedi. Seni tanıdığımda ürkek bir çocuktum. Mahkemede yalancı tanıklık yaptığım için dehşete kapılmıştım. Suçluların serbest kalmasına sebep olmuştum. Ve o kadar derin bir bunalımdaydım ki intihar etmeyi düşünüyordum. Hayatımda olan biten her şey senin sayendedir. Arkadaşı aynanın önüne oturmasını söyledi ve işine başlamadan önce saçını okşadı. Karşılaştığımızda ben de yaşama hevesimi tümüyle yitirmiştim. Kocam beni daha genç, daha güzel, daha zengin biri uğruna terk etmişti. Ben de hayatımı kazanmak için fotoğrafçı olmak zorunda kalmıştım. Hafta sonlarını evimde kitap okuyarak, televizyonda eski filmler seyrederek ya da internette gezinerek geçiriyordum. Moda tasarımcısı olmak için kurduğum hayaller çok uzaklarda kalmıştı. Gerekli maddi desteği bulamamıştım ve yüzüme kapanan kapıları çalmaktan, beni dinlemeyen insanlara laf anlatmaktan bıkmıştım. İşte o sırada sen ortaya çıktın. İtiraf etmeliyim ki o hafta sonu yalnızca kendimi düşünüyordum. Elimde nadir bir mücevher olduğunun, sana yalnızca benimle çalışacağına ilişkin sözleşme imzalatabilirsem, servet kazanabileceğimin farkındaydım. Hatta menajerin olmayı önerdiğimi de anımsıyorum. Seni dış dünyadan korumak için yapmadım bu öneriyi. Düşündüklerim en az Hamit Hüseyin'inkiler kadar bencilceydi. Hazinemi nasıl değerlendireceğimi bulacaktım. O fotoğraflar beni zengin edecekti. Yasmin'in saçını son kez düzeltti. Sana gelince o sırada yalnızca 16 yaşında olmana karşın, sevginin insanı nasıl değiştireceğini sen öğrettin bana. Sayende keşfettim kim olduğumu. Senin yeteneğini dünyaya sergilemek üzere giymen için kıyafetler tasarlamaya başladım. Onlar nicedir kafamda olan ve kumaşa, süslemeye, aksesuarlara dönüşmeyi bekleyen tasarımlardı. Birlikte yaşadık ve yaşım seninkinin iki katı olduğu halde her şeyi de birlikte öğrendik. Bütün bunlar sayesinde insanlar yaptıklarımın farkına vardılar ve işlerime para yatırmaya başladılar. Hayatımda ilk kez hayallerim gerçekleşiyordu. Kanada birlikte geldik ve hiçbir sözleşme birlikteliğimizi bozamaz. Banyoya gidip makyaj çantasını aldı, ses tonu artık iş konuşması yaptığını belli ediyordu. Bu gece gerçekten çarpıcı görünmen lazım. Sıfırdan başlayıp yıldızlaşan manken pek azdır. Bu yüzden medyanın ilgisi büyük olacak. Sen sadece ayrıntıları henüz bilmediğini söyle yeter. Ama onlar sormaktan bıkmayacak. Ve Hamit Hüseyin'le çalışmayı hep istemiştim. Ya da bu meslek hayatımda çok önemli bir adım gibi laflar söylemeni bekleyecekler. Yasmin'le birlikte lobiye indi. Orada bekleyen şoför arabanın kapısını açtı. Unutma, sözleşmenin ayrıntıları hakkında henüz bir bilgin yok. Bunlarla menajerin ilgileniyor. Partinin tadını çıkar. Partide, daha doğrusu akşam yemeğinde ortada masalar ya da tabaklar olmasa, garsonlar soda dahil her türlü içecekle dolaşsalar da, davetliler küçük gruplar halinde toplanmışlar. Her yeni gelenin kaybolmuş gibi bir hali var. Davet, koltuklar ve divanlarla döşenmiş geniş bir bahçede veriliyor. Ustalıkla gizlenerek yerleştirilmiş hoparlörlerden gelen müzik eşliğinde, güzel vücutlu, yarı çıplak mankenler bir metre yüksekliğindeki sütunlar üstünde dans ediyorlar. Şöhretler birbirini izliyor. Davetliler hallerinden hoşnut görünüyorlar. Gülümseyerek birbirlerini selamlıyorlar, yıllardır tanışıyormuş gibi. Oysa Yasmin herkesin birbirini tanımadığını biliyor. Muhtemelen bunun gibi davetlerde karşılaşıyor ve birbirlerinin adlarını hep unutuyorlar. Ama yine de ne kadar etkili, ünlü, hayranlık uyandırıcı ve çok ahbabı olan kişiler olduklarını göstermeleri gerek. Başlangıçta çok öfkeli görünen genç kadının da kendini kaybolmuş hissettiği belli oluyor. Genç kadından sigara isteyip kendini tanıtıyor. Dakikalar içinde birbirlerinin hayat hikayesini öğreniyorlar. Yasmin onu Akdeniz'e bakan balkonun korkuluklarına götürüyor. Parti yabancılarla ve tanıdıklarla dolup taşarken orada durup denizi seyrediyorlar. Farklı projeler olsa da aynı adam için çalışacaklarını fark ediyorlar. İkisi de adamla hiç karşılaşmamış ve ikisi de bir gün içinde çok şey yaşamış. Arada bir yanlarına adamlar yanaşıp sohbet etmek istiyorlar ama Gabriela ve Yasmin onları aldırmıyor. Gabriela arkadaşının sevgi dolu sözlerine karşın içinde bulunduğu terk edilmişlik duygusunu paylaşma ihtiyacı duyan, Yasmin'in tanışmak istediği kişinin ta kendisi. Mesleğiyle hayatının aşkı arasında bir seçim yapması gerekseydi, her zaman aşkını seçerdi. İstediği kadar toyca bir davranış olarak görülsün. Oysa şimdi hayatının aşkı mesleğini ön plana alıyor. H.H.'nin önerisini de onun her adımını yönlendirmek, yanlışlarını düzeltmek, ağzından çıkan her sözcüğe aldığı zor da olsa her karara şevk katmak gibi, onun için yaptığı her şeyle gurur duymak için kabul ettiği belli. Gabriela'nın tavsiyeler almak, kendini çok yalnız hissetmemek, başka insanların başına da güzel şeyler geldiğini görmek için Yasmin'le tanışmaya ihtiyacı vardı. Yanındaki adamın onu önemli kişilerle tanıştırması gerekirken bırakıp gitmiş olmasından korktuğunu itiraf ediyor. Duygularını saklayabildiğini sanıyor ama onda bir tuhaflık olduğunu biliyorum. Yasmin endişe etmemesini, rahatlayıp şampanya içerek müziğin ve manzaranın tadını çıkarmasını söylüyor. Beklenmedik şeyler her zaman olabilir. Ayrıca onlarla ilgilenmeye hazır bir ordu insan var. Şan, şöhret görüntülerin altında neler olup bittiğini kimse bilmez. Yıldız da yakında burada olur zaten. Yine de ne olur beni yalnız bırakma, tamam mı? Yalnız kalmak istemiyorum. Gabriela onu yalnız bırakmayacağına söz veriyor. Bu yeni dünyadaki tek arkadaşı o. Evet, tek arkadaşı ama Yasmin o kadar genç ki. Gabriela birden yeni bir hayata başlamak için kendini çok yaşlı hissediyor. Yıldız kırmızı halıya giderken o limuzinin içinde öyle sahte görünmüştü ki bütün cazibesi yok oluvermişti. Ve yanındaki genç kızı ne kadar beğense de o gece için kendine yeni bir erkek refakatçi bulsa iyi olur. Daha önce bara gelen adamı fark ediyor. Onlar gibi balkonun korkuluklarına yaslanmış, partiye sırtını dönmüş, bu davette olan her şeyle ilgisiz denizi seyrediyor. Karizmatik, yakışıklı, zarif, gizemli. Gabriela fırsatını bulunca yeni arkadaşına adamın yanına gidip sohbet etmelerini önerecek. Konu hiç önemli değil. Ne de olsa ve her şeye karşın şanslı bir gün olmuştu. Aynı günde yeni bir aşk niye yaşanmasın? 20-21 Adli tıp uzmanı şube müdürü, Savoy ve dördüncü biri tanıştırılmadı ama şube müdürüyle birlikte geldi. Bir masanın çevresinde oturuyorlar. Görevlileri son cinayeti tartışmak değil, dışarıda toplanmış olan gazetecilere ortak bir bildiri hazırlamak. Bu sefer gerçekten büyük bir yıldız öldü. Tanınmış bir yönetmen yoğun bakımda. Ve dünyanın dört bir yanındaki haber ajansları muhabirlerine sert bir mesaj göndermiş olmalı. Yayımlanmaya değer bir haber getirmezseniz kovuldunuz. Adli tıp en eski bilim dallarından biridir. Şimdi olduğu gibi zehirlerin cinsini tayin etmiş ve panzehirler bulmuştur. Yine de geçmişte doktorların gözünden kaçan bir sürprizle karşılaşmamak isteyen kraliyet ve asiller sınıfı her zaman resmi bir çeşnici başı tutardı. Savoy bu bilgiyle günün erken saatlerinde karşılaşmıştı. Bu kez şube müdürünün işe karışıp adli tıp uzmanının çok bilmiş nutkuna son vermesini bekliyor. Bu kadar gösteriş yeter doktor. Kanda başıboş bir suçlu dolaşıyor. Adli tıp uzmanı oralı olmuyor. Bir adli tıp uzmanı olarak cinayetin işlendiği koşulları belirlemeye yetkim yok. Bu konuda fikir de veremem. Sadece ölümün nedenini, kullanılan silahı, kurbanın kimliğini ve cinayetin işlendiği yaklaşık saati belirleyebilirim. İki ölüm arasında herhangi bir bağlantı görüyor musunuz? Aktör ile film dağıtımcısının cinayetlerini birbirine bağlayan herhangi bir şey var mı? Elbette var. İkisi de film işindeydi. Kıkırdıyor ama kimsenin kılı kıpırdamıyor. Şaka kaldıracak halde olmadıkları kesin. Tek bağlantı her iki vakada da organizmaya hızla etki eden zehirli maddeler kullanılmış olması. İkinci cinayetteki en ilginç yan ise hidrojen siyanürün paketlenme biçimi. Zarfın içinde vakumlu olarak kapatılmış ince plastikten bir zar vardı ve zarf açıldığında kolayca yırtılıyordu. Burada yapılmış olabilir mi diye soruyor dördüncü adam, belirgin bir yabancı aksanla. Olabilir ama bu konuda kuşkuluyum. Çünkü bunu yapmak çok karmaşık bir süreçtir. Ayrıca yapan kişi birini öldürmek üzere kullanılacağını biliyormuş. Yani katil yapmamış mı? Kuşkum var. Bu konuda uzman bir ekip görevlendirilmiş olmalı. Kürer olsaydı suçlunun kendisi iğneyi zehre batırmış olabilirdi. Ama hidrojen siyanür için özel bir teknik kullanmak gerek. Savoy'un aklına hemen Marsilya, Korsika, Sicilya, bazı Doğu Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'daki terörist gruplar geliyor. Odadan çıkıp Europol'u arıyor. Durumun ciddiyetini anlatıyor ve bu tür kimyasal silah üretimi için donanımlı laboratuvarların tam bir listesini istiyor. Savoy'un bağlandığı kişi az önce Amerikan haber alma örgütünden aradıklarını ve onların da aynı şeyi sorduklarını söylüyor. Neler oluyor? Hiçbir şey olduğu yok ama lütfen bir haber alır almaz beni arayın. En geç 10 dakika içinde. Telefondaki ses imkansız diyor. Bilgi alınca cevap veririz. Dilekçe vermemiz gerekecek. Savoy telefonu kapatıp öbürlerinin yanına dönüyor. Yine bürokrasi. Öyle görünüyor ki bu kamu güvenliği alanında çalışan herkesin ortak takıntısı. Hiç kimse üstlerinin onayını güvence altına almadan kendi başına bir iş yapmayı göze almıyor. Bir zamanlar kendilerini parlak bir kariyer bekleyen ve yaratıcılık ve coşkuyla çalışmaya başlamış olan adamlar, şimdi karşılarına dikilen muazzam sorunları bildikleri için bir kenara siniyorlar. Çok çabuk hareket etmeleri gerekiyor ama aynı zamanda emir komuta zincirine saygı göstermek zorundalar. Medya ilk fırsatta polisi zorbalıkla suçlarken, vergi ödeyenler de işlenen suçların hiçbir zaman çözülmediğinden yakınıyorlar. Bütün bu nedenlerden ötürü de en iyisi sorumluluğu daha üst düzey birinin omuzlarına yıkmak. Savoy'un telefon konuşması aslında küçük bir oyundan başka bir şey değildi. Katilin kim olduğunu biliyor ve onu yalnız başına yakalayacak. Kan tarihinin en büyük cinayet davasını çözmenin onurunu kimseye kaptırmaya niyeti yok. Sakinliğini korumalı ama yine de bu toplantının bir an önce bitmesi için sabırsızlanıyor. Odaya döndüğünde şube müdürü bir zamanlar Scotland Yard'da çalışmış olan Stanley Morris'in az önce Monte Carlo'dan telefon ettiğini, caninin aynı silahı bir daha kullanacağından çok kuşkulu olduğu için endişe etmemeleri gerektiğini söylediğini bildiriyor. Yeni bir terör tehdidiyle karşı karşıya olabiliriz diyor yabancı. Şube müdürü evet muhtemelen diye karşılık veriyor. Ama sizin aksinize halka korku salmak bizim hiç yapmak istemeyeceğimiz bir şey. Bizim yapmamız gereken gazetecilerin kendi başlarına bir takım sonuçlara varmalarını ve bunları bu geceki TV haberlerinde yayınlamalarını önlemek için bir basın açıklaması hazırlamak. Bu münferit bir terörist vaka ve işin içinde bir seri katil olabilir.